Ayrım 4, sayfa 46. Günlerden salıydı, daha dün gibi hatırlıyorum. O ana dek hayatımda hiç kekelememiştim. 14 Kasım 1978, bir bıçak edinmeye karar verdiğim gün. Okulun yemekhanesindeydik bizim çocuklarla. Mavi plastik tepsiler, fırında püreli et yemeği, reçelli tatlı, metal sürahiler, her zamanki gevezelikler. Espriler patlatır, milletle çaklaşıp dururken bir anda her kelimede teklemeye başladım. O kadar aniydi ki herkes şaka yaptığımı sandı. Ertesi günkü maçtan bahsediyorduk. Chelsea'ye, Dinamo Moskova karşısında dostluk maçıydı gerçi ama seyretmeye değerdi. Arşat günün birinde Nottingham Forest defansında oynamayı hayal eden kısa boylu tıknaz bir Pakistanlı bizimkilerin ortalığı silip süpüreceğine dair yeni Doc Martens botları üstüne bahşedeceğini söyledi. Ama oralı olmadık, palavralarına alışkındık. Ciddiye alınmadığına bozuldu Arşat. Gözleri parlayarak bana döndü ve önümdeki tepsiyi işaret etti. Alex be, şu tatlıyı bana versene dedi. Başımı salladım. Ha hayt, ta olmaz, hadi ki kile. Durup yüzüme baktı, öbürleri de bakıyordu. Sanki hayatlarında ilk kez görüyorlardı beni. Sonra birisi üst sınıftaki bir çocuktan bahsetti. Öyle fena kekelerdi ki garibim, kimse konuşmazdı onunla. Onunla dalga geçtiğimi sanarak gülmeye başladılar. Ben de güldüm ama içimde ta derinlerde bir panik dalgası büyüdü. Tepsimi Arşat'a doğru itip başımda tatlıyı alabileceğini işaret ettim. İştahım kaçmıştı. Teneffüs sonrası sınıfa döndüğümde moralim sıfırdı. Nasıl böyle durup dururken konuşma bozukluğuna tutulmuştum? Ailemizde hiç kekeme yoktu. Bu tip şeylerin ırsi olması gerekmez miydi? Anlık bir sorundu herhalde. Geçici bir dil dolaşması. Belki de geldiği gibi gidecekti. Emin olmak istedim. Saatimi cebime atıp vakti sormak bahanesiyle köşede duran kızlara yaklaştım. Ama konuşmaya kalktığımda ağzımdan çıkan tek şey boğuk bir ses oldu. Kızlar kıkırdaştılar, kuş beyinliler. Onlara abayı yaktığımı falan sanmış olmalılar. Geri döndüm. Yüzüm alev alev. Kate'in gözünün üstünde olduğunun farkındaydım. Tarih dersi başlayınca bana bir not fırlattı. Maggie, Kristin, Hillary, oğlan olursa Tom. Kağıdı buruşturup cebime koydum. Anında bir tane daha attı. Neyin var senin? Omuzlarımı silkip önemli değil manasına gelen bir el hareketi yaptım. Ama Kate mesajı aldıysa da ikna olmuşa benzemiyordu. Ben de ona not yazdım. Sonra söylerim, uzatma. Ders boyunca hoca sözlüğe kaldıracak diye ödüm koptu. İşte o zaman milletin dilinden kurtulamazdım. Neyse ki soru falan sormadı. Eziyet biter bitmez sırt çantamı kapıp kapıya yöneldim. Kalan dersleri aşmaya, ilk defa eve erken gitmeye karar vermiştim. Eve varıp zili çaldığımda saat 3:30'tu. Kapının açılmasını beklerken gözüm zildeki isme takıldı. Adem Toprak. Kız kardeşim Esma bunu o süslü el yazısıyla yazmıştı. İstemeye istemeye. Biz de burada oturuyoruz değil mi diye homurdanmıştı. Niye sadece babamın adını yazıyoruz? Esma ufak tefek bir kızdı ama hep kocaman laflar ederdi. Hürriyet, fırsat eşitliği, sosyal adalet, kadın hakları, insan hakları. Arkadaşlarım onun ya deli ya da gizli komünist olduğunu düşünüyorlardı. Esma'ya kalsa şöyle yazardı. Toprak ailesi ya da Adem, Pembe, İskender, Esma, Yunus ve Japon balığı. Benimse umurumda değildi. Bana sorsalar boş bırakırdım isim yerini. Öylesi daha doğru olurdu. Burada kimse yaşamıyor anlamında. Biz bu dairede barınmıyorduk ki, geçici ikametti bizimkisi. Ev dediğimiz tek yıldızlı otelden farksızdı. Çarşafları oda hizmetçileri yerine annem yıkıyordu. Ve kahvaltı her sabah aynıydı. Beyaz peynir, ziya zeytin, cam bardaklarda demli çay. Arşat ileride bir gün pekala birinci ligde oynayabilirdi. Ceplerini mangırla, arabasını fıstıklarla doldurabilirdi ama bizim gibiler her zaman dışlanmaya mahkumdu. Yabancı geldiysen yabancı giderdin, kaçarı yoktu. İngilizlerin bizi kendi dengi gibi görebileceklerini düşünmek rüzgara karşı işemek gibiydi. Bazıları sevgiden, barıştan, kardeşlikten dem vurmayı adet edinmişti. Ama sonra hayatın gerçekleri bütün o sevginin, barışın ve kardeşliğin içine ediyordu. Arşad'ın bunları kafasına basmıyordu ama ben farkındaydım. Toprak ailesinin Londra'nın yanlış yakasında oturan yarı Türk yarı Kürt bir ailenin bu şehirde kalıcı olmadığını çakozlamıştım. Zile bir daha bastım. Çıt çıkmıyordu. Annem ne cehennemdeydi. Kuaföre gitmiş olamazdı. Birkaç gün evvel işten ayrılmıştım. Madem ki babam gittiğinden beri bu ailenin reisi bendim, annemin çalışmasına karşıydım. Ağlamış ama direnmemişti. Haklı nedenlerim olduğunu biliyordu. Herkes dedikodu yapıyordu. İnanmayanlar bile ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyordu. Ben de anneme evde oturmasını söylemiştim. Okulda kimsenin bunlardan haberi yoktu. Bilmeleri gerekmiyordu zaten. Okul okuldu, evse ev. Kate de bir şey bilmiyordu. Manitaya manitaydı. Aile ise aile. Birbirine karışmaması gerekiyordu. Tıpkı su ile yağ gibi. Annemin bakkala gitmiş olabileceği geldi aklıma. Anahtarımı çıkarıp deliğe soktum ve çevirdim ama açılmadı. Kapı içeriden sürgülenmişti. Birden koridorda ayak sesleri duydum. Kim o? Benim anne. İskender sen misin? Kötü bir şey olacakmış gibi bir panik havası vardı sesinde. Pes perdeden hızlı hızlı bir fısıltı duydum. Annemin sesi değildi bu. Kalbim gümürdemeye başladı. Soluksuz kaldığımı hissettim. Ne ileri ne geri gidebiliyor. Salak gibi anahtarla uğraşıp duruyordum. Bir dakika, belki daha uzun bir süre devam etti bu hal. Sonra kapı açıldı. Annem kapıda dikilmiş, girişi kapatıyordu. Dudakları gülümsercesine yukarı kıvrılmıştı ama yeşil gözlerinde tuhaf bir sertlik vardı. Topuzunun dağıldığını fark ettim. Bir de bluzunun düğmelerinden birinin yanlış iliklendiğini. İskender oğlum dedi. Erken gelmişsin. Cevap vermedin. İyi misin dedi annem. Betim benzin atmış sultanım. Bana öyle seslenme diye haykırmak istedim. Bana artık hiçbir şey deme. Onun yerine sustum. Ayakkabılarımı çıkarıp içeri girdim. Geçerken neredeyse deviriyordum onu. Doğruca odama gidip kapıyı çarptım ve kimse görmesin diye arkasına bir sandalye koydum. Yatağa atlayıp yorganı kafama çektim. Soluğuma odaklandım. Boks dersinde öğrettikleri gibi. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Dışarıdan belli belirsiz sesler geliyordu. Yer döşemelerinin çıtırtısı, rüzgarın esişi ve çiseleyen yağmur. Tüm bu karmaşanın içinde sokak kapısının açıldığını ve birisinin fare gibi sessizce dışarı süzüldüğünü işittim. Annem eskiden ne çok severdi beni. İlk çocuğu, ilk oğlu. Ronia Chavemin. Ronia Chavemin gözümün nuru demek Kürtçe. Şimdi her şey değişmiş, bozulmuştu. Gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimi tokatladım. İşe yaramadı. Tekrar tokatladım. Bu kez daha sert. Koridordan gelen ayak seslerini dinledim. Kalp atışları gibi hafif ve düzenli. Annem kapımda durdu ama çalmaya cesaret edemedi. Hareketlerini hissediyor, suçluluğuna dokunabiliyor, utancının kokusunu alıyordum. Öylece birbirimizin soluklarını dinleyerek ve birbirimizin aklından geçenleri kestirmeye çalışarak ve ne kadar durduğumuzu Allah bilir. Sonra gitti. Söyleyecek hiçbir şey yokmuş. Herhangi bir açıklama borçlu değilmiş. Benim fikrimin ya da öfkemin bir önemi yokmuş gibi. İşte o zaman Tarık amcamın annem hakkında söylediği o korkunç lafların doğru olduğunu anladım. Bıçağı satın almak o vakit düştü aklıma. Tahta saplı, düğmesine basılınca açılan cinsten. Tabii ki yasa dışı. Hiç kimse benim gibi birine sustalı satarak aynasızlarla başını derde sokmak istemezdi. Ama ben aradığımı nerede bulacağımı biliyordum. Bu işin tam adamını tanıyordum. Kimsenin canını yakmak değildi niyetim. Sadece korkutacaktım. Ya annemi ya da buluşup durduğu o pis herifi. İskender Toprak. Shrewsbury Hapishanesi 1990. Adem, 1954 İstanbul. Adem mutsuz bir adamdı. Belki de Pembe'nin ona kızamamasının nedeni buydu. Onunla az bir zaman geçiren herkes kederini apaçık görebilirdi. Sık sık çocukluğundan söz eder, aynı anıları tekrar tekrar anlatırdı. Hani zararlı olduğunu bile bile atıştırmaktan vazgeçilemeyen çerezler gibiydi onun için geçmiş. Elinde olmadan, belki farkında bile olmadan başlayıverirdi gene eskilerden bahsetmeye. Pembe'nin doğasına aykırıydı geriye bakmak. Ya zamanın ya da dualarının işleri mutlaka yoluna koyacağına inanır, zerre kadar isyan etmeden, umutsuzluğa düşmeden var gücüyle asılırdı hayata. Yaşanan her şeyin er ya da geç bir hayrı dokunacağına emindi. Gelecek onun için bir vaatler ülkesiydi. Henüz görmemiş olmakla birlikte parlak ve güzel olduğuna emindi. Bir sonsuz potansiyeller diyarıydı yarın. Pembe'nin kendini geleceğe böylesine adayışını açıklayabilecek tek bir kelime vardı, inanç. Görmeden inanma yetisi. Adem içinse bir mabetti geçmiş. Güvenilir, sağlam, değişmez ve hepsinden önemlisi kalıcıydı. Her şeyin başlangıcına dair sahip olduğu kavrayışın kaynağıydı. Ona tutarlılık ve süreklilik hissi verirdi. Dünü büyük bir bağlılıkla tekrar tekrar ziyaret etmesine neden olan şey ihtiyaçtan ziyade bir görev duygusuydu. Daha büyük bir iradeye boyun eğmek gibi. Karısının geleceğe olan inancına karşılık Adem geçmişe iman etmişti sanki. Aralarındaki en büyük fark buydu ve sonuna kadar da öyle kaldı. Arkadaşlarının aksine çocukken iki babası olmuş Adem Toprağ'ın, ayık babası ve sarhoş babası. Aynı bedende yaşamakla birlikte iki adam birbirlerinden gündüz ile gece kadar farklıymış. Aralarındaki zıtlık öyle çarpıcıymış ki Adem babasının her akşam içtiği sıvının sihirli bir iksir olduğundan şüphelenirmiş. Kurbağayı prense ya da ejderhayı cadıya çevirmiyormuş belki ama sevdiği adamı bir yabancıya dönüştürebiliyormuş. Düşük omuzlu, konuşkan bir adam olan baba, ayık olan üç oğluyla Tarık, Halil ve Adem vakit geçirmeyi sever. Her gittiği yere onlardan birini sevgi ve ilgi piyangosu kime çıktıysa yanında götürülmüş. Günün talihlisi babasıyla İstiklal Caddesi'nde dolaşmaya çıkar. Bazen de onun iş yerinde Taksim yakınlarında bir oto tamircisinde ustabaşıymış babaları gidermiş. Karmaşık isimli kocaman arabalar olurmuş orada. Chevrolet Bel Air, Buick Roadmaster, Cadillac Flatwood ya da yeni Mercedes-Benz. Deri döşemeler, krom telli jant kapakları ve göz kamaştıran iki tonlu boyalar. Bu medallere sahip olmak öyle herkesin harcı değilmiş. Sahipleri çoğunlukla politikacılar, iş adamları, kumarhane sahipleri ya da futbolcularmış. Duvarlarda tamircilerin nüfuslu müşterileri ve onların lüks arabalarıyla yan yana fotoğrafları asılıymış. Kimi arabalar şoförler tarafından getirildiği ve esas sahipleri hiçbir zaman buralara ayak basmadığı için fotoğraflarda poz veren bazıları bu şoförlermiş. Bir anlığına da olsa patron olmanın keyfiyle gülümserlermiş objektife. Bazen babasıyla mahalle kahvesine gidermiş Adem. Akşamı salep ıhlamur ya da içerek her yaştan erkeklerin tavla ya da dama oyunlarını seyrederek geçirirlermiş. Politika rağbet gören bir konuymuş. Bir o bir de futbol ve üçüncü sayfa haberleri. Genel seçimlerin yaklaşmasıyla kahvehane hararetli tartışmalara sahne olmaktaymış. Başbakan Menderes Demokrat Parti'nin seçimlerden ezici bir oy üstünlüğüyle çıkacağını iddia ediyormuş. O günlerde kimsenin aklına gelmezmiş iki kez daha seçileceği ve sonunda darbeciler tarafından asılacağı. Böyle durağan öğleden sonralarda Adem babasını ayık olanı taklit eder, şeker küpünü ağzına atıp dilini şaklatır, çay bardağını tutarken sertçe parmağını havaya kaldırırmış. Öyle çok duman olurmuş ki etrafta, eve döndüklerinde saçları kül tablası gibi kokarmış. Annesi Ayşe doğruca banyoya götürürmüş Adem'i. Halbuki o bunu istemezmiş. Saçları tütün kokunca büyümüş hissedermiş kendini. Erkek gibi. Bir gün bunu babasına itiraf edince adam gülerek şöyle demiş. Bir oğlan çocuğundan erkek çıkaracak iki şey vardır bu dünyada. Unutma, birincisi bir kadının aşkıdır, ikincisi de başka bir adamın nefreti. Babası ayık olan, bunlardan yalnızca ilkini bilenlerin yumuşayıp hanım evladı olduklarını, yalnızca ikincisini bilenlerinse katılaşıp taş kestiklerini, adam gibi adam olabilmek içinse her ikisini de öğrenmek gerektiğini anlatmış. Sonra soru vermiş, kılıç nasıl yapılır biliyor musun? Adem bu soruya verecek yanıt ararken babası devam etmiş sözüne, çeliğe su vererek tabii ki. Bir kılıca dikkatlice bakarsan üzerindeki menevişleri görebilirdin. Suyun bu kadar sert ve sağlam bir malzemede iz bırakabilmiş olması şaşırtıcı gelebilirdi. Oysa hünerli ustalar bilirdi ki metali sertleştirmenin yolu onu önce ateşte ısıtmak sonra suya daldırmaktı. Erkekler için de aynı. Aşkla ısıtmak gerekir onları. Nefretle sertleştirmek diye toparlamış babası lafını. Böylesi güçlü duyguları hiç yaşamamış oluşu Adem'i kaygılandırsa da kuruntularını kendine saklamış. Aynı yıl ilk defa astım atağı geçirmiş. Hayatı boyunca peşinden ayrılmayacakmış bu illet. Arada sırada baba ayık olan yakınlardaki bir mezbahada artıklar getirirmiş eve. Et parçaları, kemikler ve sakatat. Öyle zamanlarda patronun kamyonetine ödünç alır, aileyi pikniğe götürürmüş. Adem ve iki ağabeyi arkada oturur, kaç parça sucuk ya da köfte yiyebileceklerine dair birbirlerine meydan okurlarmış. Yanında karısıyla önde oturan baba şakalar yapar. Hatta keyfi yerindeyse camı açıp şarkı mırdanırmış. Şarkıların hepsi yürek parçalayan cinsten olurmuş ama onları öyle neşeli söylermiş ki kimse fark etmezmiş. Boğaz sırtlarına doğru yol alırken kamyonetleri tabak, çanak ve örtülerle dolu, yürekleri ise hafif ve şen olurmuş. Piknik yaptıkları yerin yakınlarında mezarlık olması canlarını sıksa da yapacak bir şey yokmuş. Ezelden beridir şehri şehir İstanbul'un manzarası en güzel ve en yeşil yerlerinde ölüler ikamet edermiş. Oraya vardıklarında çocuklar koşup gölgede bir yer ararlarmış. Oturmadan önce anneleri ölülerin ruhlarına dua okur, onlardan arazilerine misafir olmak için izin istermiş. Neyse ki ölüler her seferinde olumlu yanıt verirmiş. Ayşe birkaç saniye bekledikten sonra müteşekkir bir edayla başını sallar ve herkese üzerine oturacakları kilimleri dağıtırmış. Sonra da mangalı yakar, yemeği hazırlamaya başlarmış. Bu arada oğlanlar etrafta hoplayıp zıplar, tepelerden aşağı koşturur. Karınca yuvalarını dağıtır, çekirgeleri kovalar, ebelemece oynarlarmış. Cızırdayan etin kokusu etrafa yayılırken babaları ellerini çırparak onları sofraya çağırır, kendisi de ilk rakı şişesini açarmış. Bazen ağırdan alır, zamanla hızlanırmış. Bazense daha en başından bir hız tutturur, normalde bir duble içeceği sürede 3 tane devirir verirmiş. Ama öyle ya da böyle her yemeğin sonunda illaki zil zurna sarhoş olurmuş. Şişe dibini bulur bulmaz malum belirtiler ortaya çıkmaya başlarmış. Kaşlarını çatar, kendi kendine küfredermiş. Baba çocukları 2 dakikada bir öyle sudan şeyler için azarlarmış ki nedenini kimse hatırlamazmış sonradan. Her şey sinirine dokunmaya başlarmış. Yemeğe tuzlu, ekmeğe bayat der. Buzu yeterince soğuk bulmazmış. Sinirlerini yatıştırmak için ikinci şişeyi açarmış. Güneş batmaya yüz tutarken martlar çığlıklar atarmış tepelerinde. Zaman yavaşlar, keskin bir anason kokusu havada asılı kalırmış. Baba içkisine su koyar, saydam sıvının kafasındaki düşünceler gibi bulanarak gri bir renk alışını izlermiş. Bir süre sonra zar zor ayağa kalkar, vakur bakışlar ve küstah bir edayla az ötedeki ki mezarlığa kadeh kaldırırmış. Ulan meftalar, sizdeki şans kimde var be dermiş baba sendeleyerek. Ödenecek kira yok, alınacak benzin yok, doyuracak boğaz yok, dırdır eden karı yok, fırça atan patron yok. Ah bir bilseniz ne kadar talihli olduğunuzu. Mezarlar dinler, alçaktan esen yel kuru yaprakları sağa sola savururmuş. Dönüş yolunda oğlanların önde, onlarla birlikte oturması konusunda ısrar edermiş baba. Çocuklar ne kadar dikkatli olsalar, ağızlarından çıkan her kelimeye, her nefese mukayyet olmaya çalışsalar da bir terslik olur. İllaki bir şey babalarını çileden çıkarıverirmiş. Yoldaki çukurlar, kenarda bir levha, kamyonetin önüne atlayan bir sokak köpeği, tam onlar geçecekken kırmızıya dönen trafik ışığı, radyodaki haberler, Kuruşçev denen herif ne yaptığını bilmiyormuş. Vodka'dan yumuşamış beyni, vodka zaten adi bir içkiymiş, rakının eline su dökümezmiş. Nasır Araplardan fazla şey bekliyormuş, aynı dili konuşsalar da birbirlerini dinlemiyorlarmış ki. İran Şahı kendisine bir veliaht veremeyeceği bariz olan ikinci karısını niye boşamıyormuş? Şu hale bak, ne melen bir yer oldu bu dünya, çivisi çıktı. Baba sarhoş olan çöpçülere, belediye başkanına, mebuslara, eski, yeni, sağcı, solcu demeden siyasetçilere söylenirmiş. Sonraki birkaç dakika boyunca hiddeti dışarıdaki aleme yönelir, ailesine ilişmezmiş. Derken kamyonetin içindekilerden biri onu sinir edecek bir şey yapıverirmiş illaki. Çocuklardan biri kıpırdanır, hıçkırır, geğirir, gaz çıkarır ya da kıkırdar veya daha kötüsü karısı Ayşe yavaş sürmesini rica etme gafletinde bulunurmuş. Tek bir kıvılcım yetermiş. Gene ne oluyor lan size diye sorarmış baba. Kafamı dinleyemeyecek miyim ben ha? Patlamamı mı istiyorsunuz siz benim? Bu mu ha derdiniz? Kimse yanıt vermezmiş. Oğlanlar ellerine çelimsiz dizlerine ya da açık camdan içeri girmiş şimdiyse dışarı çıkamayan kara sineğe dikerlermiş gözlerini. Baba sesini yükseltirmiş. Ulan benim kıçım çıkıyor çalışmaktan. Her Allah'ın günü eşek gibi. Niçin? Sizi beslemek için. Ben bu ailenin eşeği miyim? Birisi estağfurullah diyecek olsa da bu zayıf çaba duyulmazmış bile. Vampirsiniz. Kanımı emiyorsunuz. Ellerini direksiyondan kaldırıp onlara doğru uzatarak bileklerinin solgunluğunu göstermiş. Sizi doyuracak kanım mı kaldı? Lütfen tut direksiyonu diye fısıldarmış karısı. O zaman daha da öfkelenirmiş baba. Kapa o kahrolası çeneni kadın. Araba kullanmayı senden mi öğreneceğim? Adem babası için üzülmeden edemezmiş. Suçluluk beynini kemirirmiş. İşte yine yaptık yapacağımızı dermiş içinden. Defalarca uyarmasına rağmen yine kızdırdık adamcağızı. Nasıl da gönlünü almak istermiş babasının. Elini öpmek, bir daha kanını emmeyeceğine söz vermek. Ben sana fasulyeyi nasıl pişireceğini öğretmeye kalkıyor muyum? Ya da nohudu? Tabii ki kalkmıyorum. Çünkü o benim işim değil. Araba kullanmak da sana düşme. Sen ne anlarsın arabadan, motordan ha? Ne anlarsın lan? Bir keresinde baba öyle bir asılmış ki frene, kamyonet buzda paten yaparcasına kendi etrafında dönmüş, son hızla yolun öbür yanına doğru savrulup bir çiçek tarhına girmiş. Bir de Girmiş de birkaç metre ötedeki hendeğe düşmekten şans eseri kurtulmuşlar. Adem daha evvel bilmediği bir sükunete açmış gözlerini. Kazalardan sonra olay yerine çöken o mükemmel sessizlik, rüzgarın fısıltısını ve havadaki ışık hüzmelerini fark etmiş. Ağabey Tarık dirseğini tutuyormuş, yüzü acıyla çarpılmış halde. Dudağı kanayan baba dışarı çıkmış, kamyonetin etrafından dolaşıp karısının kapısını açmış. Çık dışarı, lütfen yapma demiş Ayşe benzi kül gibi. Sana çık dedim, kolundan tutup dışarı çekmiş karısını ve motor kapağına doğru sürüklemiş. Madem o kadar çok biliyorsun, hadi tamir et bakalım. Annelerinin yüzünde tek bir kas bile oynamıyormuş. Baba kadının kafasını tuttuğu gibi motorun içine doğru sokmuş. Ne o, tamir edemiyor musun? Anneleri bir şeyler mırıldanmış ama öyle boğukmuş ki ağzından çıkanlar. Adem de ağabeyleri de ne dediğini anlayamamışlar. Ama babalarının ne cevap verdiğini işitmişler. O zaman çeneni kapa. Bir daha bana nasıl araba kullanacağını öğretmeye kalkma. Oğlanlardan ikisi ve baba hep birlikte iterek arabayı tahttan çıkarmışlar. Tarık kırılan kolunu tutarak tek kelime etmeden izlemiş onları. Anneleri de ağlayarak bekliyormuş yolun kenarında. Her seferinde aynı şey olurmuş. Her piknik büyük umutlarla başlar, gözyaşlarıyla noktalanırmış. Gece çökünce Adem gürleyip esen o adamın öteki babası olduğunu hatırlatırmış kendine. Tıpkı direksiyonu, duvarları, masaları, kapıları, mutfak dolaplarını yumruklayan, bunlar yetmezse onları sopayla, kayışla, kemerle döven ve bir keresinde karısının kasığına tekme atarak merdivenlerden düşmesine neden olan adamın öteki babası olduğu gibi. İki ayrı babası olduğunu hatırlamak iyi geliyormuş. Acıyı ya da korkuyu dindirmese de ertesi sabah ikisinden birini, ayık olanı, sevmeye devam edebiliyormuş o zaman. Ayrım sonu, sayfa 58.